Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinizi en kalbi duygularımızla hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün bize kulak veren kıymetli kardeşlerimizin ve bütün ümmeti Muhammed'in sıhhatini, selametini, afiyetini artırsın. Hidayete muhtaç olan kullara da hidayete nasip eylesin.
Amin inşallah hocam.
Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 60. ayet-i kerimedeyiz. Ve yine Beni İsrail kıssası devam ediyor. Musa Aleyhisselam'la İsrailoğulları arasındaki efendim münasebetleri ele alan bölümler, kıssalar anlatılıyor. Cenab-ı Hakk'ın da onlara olan hususi nimetleri anlatılmaya devam ediyor bu ayet-i kerimelerde. 60. ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın asasını vurarak bir taştan 12 gözenin çıkması ve bu şekilde de o yani bulundukları yerde, tihçel olabilir, başka yerler olabilir, susuz kaldıkları yerlerde su ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaları konusu ele alınıyor. Ayet-i kerimemiz şöyle, Bakara suresi 60. ayet-i kerime, Estağfirullah. Ve iz tesqa Musa li kavmihi fekul nadrib bi'asakel hacer. Hani hatırlayın o zamanı ki, ey İsrailoğulları, işte sizin atalarınız böyle bir durumda kalmışlardı ve böyle bir olay yaşamışlardı. Susuz kalmışlardı. Musa Aleyhisselam da kavmi için Cenab-ı Hak'tan su talep etmişti. Ya Rabbi susuz kaldık, bize su ikram eyle, su imkanları ver ya Rabbi demişti. Biz de fekul nadrib bi'asakil hacer, zaten Musa Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi, asa mucizesi. Dolayısıyla nerede bir ihtiyaç varsa hocam asa devreye giriyor. Deniz yarıyor, onunla yılan oluyor, onunla efendim
taşa tamam. Vuruyor.
Nasıl? Taşa vuruyor, su fışkırıyor onunla. Yani asayı Musa çok enteresan bir şey. Yani İsrailoğulları nezdinde ve Musa Aleyhisselam kıssasında onun apayrı bir yeri var. En büyük mucizeli bir tanesi. Biz de ey Musa asanı bir asake. Senin asan diyor Cenab-ı Hak çünkü وَمَا تِلْكَ بِيَمِكَ يَا مُوسَى Ey Musa elindeki nedir dediği zaman da قَالْ هِيَ عَصَايَ Bu benim asam demişti. Deyince de Cenab-ı Hak da senin asam Musa, senin asam Musa diye.
Evet.
O asayı Musa Aleyhisselam'a şey yapıyor. Yani.
İzaf ediyor.
Ha. Deriz ya adamda şey, şu benim şey deyince hani senin şu şey var diye falan gibi.
Evet.
Öyle bir şey aklıma geldi hocam burada. Asanla taşa vur dedik. El Hacer. Demek ki bu hocam bir bilinen bir taşa benziyor.
Evet, evet.
Başına lahu tarif geldiğine göre fen fecerat min husnete aşrata ayna Musa Aleyhisselam tabi taşa Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde vurunca oradan 12 göze inficar etti. Fışkırdı.
Evet.
Fışkırdı. Kad alime kullu nasim meşrebehum ve insanlardan her birisi burada kastettiği herhalde 12 kabile var. Benim 12 boyu var. Onların her bir kabilesi ve onların içinde her bir kimse nereden su alacağını bilmiş oldu. Yani şu göze şu kabileye ait, şu göze şu kabileye ait tarzında bunu bilmiş oldu. Onda mutlaka bir hikmeti vardır. Yani 12 gözü olması ve herkesin de nereden su alacağını bilmesinin de ayrıca bir hikmeti vardır hocam. Bakacağız tefsirlerden. Kulu veşrabu min rizkillahi. Şimdi Cenab-ı Hak hem İsrailoğullarına hem de tabii bu kıssanın ayetin devamında bütün insanlığa bir mesaj veriyor. Emrini ve talimatını umumileştiriyor. Hakikaten bu hocam bu ayetleri okurken benim en çok dikkatim çıkmaya başladı. Yani ayetinin kısmında kıssa ile alakalı bir şey söylüyor Cenab-ı Hak. Ayetin devamında kıssa bir yerde kalıyor. Hem o kıssa ile alakalı olan insanlara hem de onlardan bağımsız bütün kullarına Cenab-ı Hak orada bir talimatta bulunuyor. Adeta bir konuşmacının, tamam konuşmacının diyelim ki muhataplarından bir iki kişi özel bir şey söyledikten sonra kafasını kaldırıp bütün cemaate, yani herkese bir hitap etmesi gibi. Yani o kıssalardaki ayet-i kerimelerde şu an en çok benim dikkatimi çeken bu yön olmaya başladı. Şimdi çünkü Musa asasını vurdu diyor, taşa vurdu, taştan su fışkırdı. Herkes efendim oradan şeyini bu kıssa anlatıyor Cenab-ı Hak. Böyle böyle oldu. Peşinden külü ve şrabu min rizkillahi ve la ta'sa fil ardı mufsidin. Ey İsrailoğulları, aynı zamanda bütün insanlar.
Evet.
Yiyiniz, içiniz, Allah'ın rızkından yiyin için, bu su olur, yiyecekler olur. Ama ve la ta'sa fil ardı mufsidin, yeryüzünde bozunu yapmayın.
Evet.
Hem onlara bir ikramı Cenab-ı Hak zikrediyor, hem de onlar üzerinden bütün insanlar olan ikramlarını hatırlatıyor. Ve bütün kullarına da Allah'ın rızkını yiyin için ama bir efendim yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, aşırı gitmeyin diyeceğim talimat vermiş oluyor. Şimdi kıymetli hocam, diğer ayet-i kerime geçmeden bu ayetle ilgili olarak biraz Musa Aleyhisselam'ın taşa vurması ve ondan şu fışkırması konusu ilgili bazı bilgiler varsa onu aktarabiliriz. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabi birkaç ayet öncelerde ya beni İsrail'e zükürü o nimetiye diye başlamıştı ayetler hocam. Bir özet verdi orada, nimetlerimi hatırlayın diye. Sonra nimetleri tek tek saymaya başladı işte. Hem nimet hem mucize hem bunun karşılığında beni İsrail'in nasıl davrandı. Çoğu zaman şükretmeyip işte isyankar davranmaları, nankörlük yapmaları, bunlar sıralanıyor peş peşe. Bu da herhalde dokuzuncusu oluyor hocam. Tek tek sayıyor Cenab-ı Hak. Burada Tih sahrasında bu men ve selva, geçen dersimizde, önceki dersimizde, programımızda bahsettiğimiz işte üzerlerine kudret elvasının ve bıldırcın etinin indirilmesiyle beraber bu su mucizesinin olduğunu da söylemişler veya ayrı olduğunu da söylemişler. Çok önemli değil. Tih sahrasındayken bir susuzluk olunca Musa Aleyhisselam bu sefer Cenab-ı Hakk'a dua ediyor kavmine su vermesi için. Yani her ne kadar Musa Aleyhisselam'ı uğraştırsalar, zorlasalar da yine kavmine şefkatli, onların iyiliği için gayret ediyor Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Hak'tan su istiyor. Allah Teala da bir mucize göstererek, bir ayet göstererek, bir imtihanda bulunarak bir tecelli. Ya zaten kullar devamlı bir imtihan halindeler hocam. Bir tecelliyle yeni bir su veriyor. Yani geçici bir yağmur yağdırıp geçmek yerine devamlı bir pınar veriyor. Ama burada diyor bir manevi sebep var, dua. Bir de maddi bir sebep var, taşa vurmak. İkisinin beraber olması gerekiyor. Önce diyor manevi sebeplere sarılmak, Allah'a dua etmek, Allah'tan istemek. Sonra manevi sebebi yerine getirdikten sonra maddi sebeplere tevessül etmek, maddi vesilelere tevessül etmek, işte taşa vurmak gerekiyor. Demek ki bugünkü bizim işlerimizde de hocam, bir iş yapacağımız zaman herhalde Allah'a dua ettikten sonra o sebeplere sarılmak, o esnada Cenab-ı Hak bir ilham verir, bir vahiy gelir, artık yol açılır.
Aklımızı çalıştırırız. İstişare ederiz.
Cenab-ı Hak.
Gidenlere sorarız.
Evet, istişare olur, istihare olur. Bir şekilde yolu Cenab-ı Hak göstermiş olur ama işin yolu buyu demek ki. Önce dua etmek Allah'a, sonra da maddi vesilelere sarılmak. Ama burada bir imtihan da var şimdi. Cenab-ı Hak diyor ki taşa asanı vur. Eğer Musa Aleyhisselam'da o kuvvetli iman, Allah'a bağlılık olmasaydı, ya taşla yani, ne alakası?
Asa da cansız, kuru bir ağaç, taş da taş.
Tam zıttı yani. Hani asanla bir toprağı kaz desen dersin ya herhalde su çıkacak dersin.
Evet.
Ama asaya taşa vur deyince Allah, asayla taşla su ne alakası var gibi bir düşünceye kapılsaydı demek ki bu nimet zuhur etmeyecekti. Bu lütuf zuhur etmeyecekti. O Allah'a teslim olarak Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirerek büyük bir teslimiyet. Hakikaten Hazreti Musa peygamber olması hasebiyle de taşa vur buyurdu Cenab-ı Hak. Taşa vuruyor. İşte denize vur buyurduğu zaman denize vuruyor. Yani ne alakası var?
Demek
nasıl olur?
Demek hocam en büyük şey Allah'ın emri tutmak.
Evet.
Yani bir konuda Allah'ın emri varsa,
evet,
peygamberin emri varsa, orada aklımız bunun hikmetini çözmezse bile, hı-hı, ya olur mu kardeşim ne çıkar falan demeden, yani hikmetini anlayalım anlamayalım.
Evet.
Allah'ın emri, peygamberin emri mutlaka tutulmalıdır.
Asıl olan Allah'a itaattir.
Yani sonra belki aklımıza yatmayabilir. Belki aklımız onun hikmetini çözmeyebiliriz. Aklımızda onun efendim mahiyetini kavramayabiliriz. Ama daha sonra onun ne kadar faydalı bir şey olduğunu görmeye başlarız.
Evet.
Aslında bunun bir misali var hocam burada.
Evet. Yani onu Ahmet Cevdet Paşa da söylüyor hocam onun tefsirinde. Diyor ki işte kıblenin değişmesiyle ilgili Kabe'ye doğru namaz kılarken Cenab-ı Hak Kudüs'e dönmesini emrediyor. Bir müddet sonra tekrar Kabe'ye dönmesini emrediyor. İşte insanlar, Müslümanlardan da bunu kabullenemeyenler oluyor.
Ne oluyor falan ki de bir sağa sola.
Yahudiler, müşrikler zaten konuşup duruyorlar. Ya diyorlar ne yapacağını bilemiyor herhalde Muhammed. Kudüs'e dönüyor, Kabe'ye dönüyor. İşte bizim kıblemize döndüyse dinimize de döner herhalde diyorlar. İşte müşrikler diyor ki Kabe'den, ataları İbrahim'in Kâbesi'nden niye öbür tarafa döndü gibi. Diyor ki önemli olan orası veya burası değil. Cenab-ı Hak nereye kıble tayin ederse orası kıble olur. Asıl olan diyor Allah'a itaattir.
Hocam enteresan bir şey orada. Yani konuyu uzatmadan söyleyelim. O kıble yani kelimelerde hocam 4 ayette peş peşe fevelli veceke şatrı mesela. Fevelli vucirekim şatrı mesela 4 defa geçiyor hocam.
Evet.
Bir de, aslında bir defa söyler.
Evet.
Yani şu tarafa dönüyordunuz. Buraya dönün. Bitti. Yani asker bir hocam şey komutan bir askere bir defa dön diyor. Dönüyor gitti gidiyor. Fakat burada demek ki oralarda o kadar şeyler oldu ki.
Evet.
Yani hem baskılar Yahudi ve Hristiyanlar müşriklerden hem de Müslüman kendi içlerinde bir efendim sıkıntı oldu ki Cenab-ı Hak o emri 4 defa tekrar ediyor.
Evet.
Resulüm senin yüzünü çevir diyor. El Müslüman siz de çevirin diyor. Bir ayet geliyor bir daha çevirin diyor. Bir daha bir daha o peş peşe olmasın. Hikmetlerin bir tanesi hala insanların kafasında yani dönelim mi dönmeyelim mi niye böyle oluyor tarzındaki bir tereddüdün giderilmesi.
Evet.
Hikmetten memnun olabilir.
Evet hocam. Yani burada asa nasıldı, taş nasıldı falan çok önemli değil ama önemli olan burada kıssayı anlamak, Allah'a dua edip ona itaat etmek, sebeplere sarılmak, Cenab-ı Hakk'ın göndereceği ilhamları beklemek, açacağı kapıları gözlemek.
Amine hocam siz de ifade ettiniz oraya ama istiska var.
Tabii.
Yani ne yapıyor? Musa Aleyhisselam nasıl olsa Allah bizi görüyor.
Evet.
Ben Allah'ın peygamberi bize burada efendim susunda kırır diyoruz. Ben hiçbir şey demesem de Allah bize bir çıkarış yolu gösterir, yağmur yağdırır demiyor.
Evet.
Demek ki orada ihtiyaç olduğu zaman açıyor ellerini ya Rabbi bizim ne yapacağız?
İstiska.
İstiska yapıyor yani.
Evet.
Allah'tan su istiyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Ya, kavmim diyor susuz, perişan. İşte efendim abdest alacak, namaz kılacak, temizlik yapacak, su içecek falan böyle. Sonra istiskadan sonra efendim icabet geliyor. Yani
evet.
Duaya icabet geliyor. İcabet, dua icabetten sonra Musa Aleyhisselam bu kez Allah'ın emrine itaat geliyor.
İtaat
geldikten sonra fen fecerat
fışkırıyor.
Fışkırıyor.
Evet.
Dolayısıyla yani ihtiyaç olduğu zaman kulu da Allah'tan efendim müstahane olmaması lazım.
Tabii her zaman.
Allah benim halimi biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim hocam tabii işte Eyyub Aleyhisselam üzerinden böyle biraz yani duada istihya meselesini gündeme alıyor ama kul sürekli Cenab-ı Hakk'a bir niyaz halinde olmalı, talep halinde olmalı. Fukara olduğunun farkında olmalı, aziz olmalı ve Allah'ın istemelidir.
Evet.
İstemeli, istediği zaman Cenab-ı Hak da o dua icabet ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda da tereddüt etmeden ona itaat etmelidir.
Tabii.
Ettiği zaman da işte fen fecerat ortaya efendim su fışkıracaktır yani. Sonuç elde edilecektir.
Yani dua hem iman hem ibadet hocam yani dua deyince dua imanın bir göstergesi. Kur'an-ı Kerim'de iman dua olarak isimlendiriliyor. Sonra da ibadetin özü tam iliği. Tam böyle kulluğun özü. Dolayısıyla hiçbir zaman terk edilmemiz gerekiyor.
Şimdi ayet-i kerimede قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ yani Furkan 77'de eğer sizin duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin.
Evet.
Yani bütün değeriniz duanızdadır.
Hı-hı.
Şimdi tabi dua gördüğünüz gibi efendim kulun Allah'a yakarışıdır. İşte diyor ki duadan masa ibadettir. Diğer ibadetler, namaz onlar da aynı ona gelebilir. Fakat o anlama gelse bile Cenab-ı Hak der ki işte levle salatüküm, levle siyamüküm diyebilir. Yani levle ibadetüküm kelimesini kullanabilirdi yani orada.
Evet.
Yani daha geniş anlamlı bir kelime kullanabilirdi ama orada özellikle kulun Rabbine sığınması, talep etmesi, niyaz etmesi, ne anlatan bir kelime kullanılması... Diğer ibadetleri yaparken de kul Allah'a sığınma halinde olacak.
Evet.
Adam namaz kılabilir ama namazla bile efendim zahiri namaz kılıyor olabilir ama gönlü Allah'ta olmaz. Allah'ım bana yardım et, Allah'ım bana ver şunu demeyebilir. Yani gafil olabilir. Namazda da gönül Allah'a bağlı olacak.
Tabii.
Ve talep halinde olacak. Oruç tutarken de yani Oruç tutar insan, yemez içmez ama gönlün altın gafil olabilir. İhtiyaç müstahane olabilir veya böyle bir talep halinde olmayabilir. Olmalı. Yani oruç tutarken de efendine Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi işte hem, hatta orucunu bir vesile kılarak ve bu tavrı vesile kılarak Allah'ın daha efendim böyle ciddi talepte bulunmalı.
Evet.
Böyle. Dolayısıyla orada dua kelimesi kullanılmasının çok daha bir ehemmiyeti olduğu anlaşılmış oluyor. Evet. Bugün sabah hikmet dersimizde Adem Ögür hocamız bir hatıra anlattı. Buna çok uygun bir şey. Bursa'dan bir kardeşimiz Musa Efendimiz, Musa Topbaş Üstadım hocamız da işte efendim böyle bir sohbet halinde baş başa görüşürken Musa Efendi Üstadımız demiş ki ona işte efendim Muzaffer Bey demiş. Şu an demiş sen hangi ders, tarikatta hangi dersi çekiyorsun demiş yani efendim yani kalpte misin işte şurada bu. Demiş ki efendim ben demiş murakabideyim demiş. Neresin demiş. Demiş ki işte kulhuvallah okuyorum demiş. Peki demiş nasıl demiş yapıyorsun, murakabı yapıyorsun. Demiş ki efendim sen bana nasıl söyledin öyle yapıyorum demiş. Ne demiş yani demiş ben ne söyledim onu bana anlat. Yani ben nasıl söylediğimi
anlamış mısın? He,
bunu anlat. Demiş efendim sen dediğini yapıyorum. Ya demiş bir de anlat dinleyeyim mi demiş. O da demiş efendim şöyle okuyorum bana. Bak demiş Muzaffer Bey demiş. Bu ayeti okusam bile demiş yaparken hep demiş gönlen Allah'a dua ve niyaz halinde olmalısın demiş. Kul demiş hep Allah'a hangi makamda olursa olsun demiş. Ne yaparsan olsun demiş. Hep gönlü dua ve niyaz halinde olacak. Esas kulluk budur demiş.
Evet.
Çok güzel bir şey hocam. Evet. Onun için buradaki efendim yani kıssanın bu faslında yani zahire alınan bir taştan suyun fışkırması gibi gözüküyor ama orada işte kulun Allah'a iltica etmesi, Allah'ın ona efendim icabet etmesi ama Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda da kulun hiç tereddüt etmeden gerekeni yapması bunlar efendim neticeye ulaşmak için çok ehemmiyetli olduğunu bize göstermiş oluyor.
Nurettin Topçu'nun da hocam bir kitabında Var Olmak kitabıydı galiba. Öyle bir cümlesi var. Yani kul daima dua halinde olmak. Devamlı dua halinde olmak diye. İnsan eli ayağı işinde olur, yürür, iş yapar ama kalbi devamlı ellerini yukarı kaldırmış dua halinde olmalıdır diye.
Bir de hocam bir hadis-i şerifi sorayım ben size hocam. Yani işte mesela hangi kimin namazı faziletlidir? İşte Allah'ı en çok
zikredenler. Evet.
Hocam bu hadis-i şerif nasıl oldu hocam? Yani hatırladığın kadarıyla.
Evet.
Çok güzel bir şey. Yani ya zahiren ibadet halinde olabilirsin ama
evet.
En mühim yine Allah'ı zikir halinde olmak. Hatırlamak yani.
Evet. Birisi bir sahabi gelip Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah en faziletli namaz hangisidir diye. İşte Allah'a çok zikredenlerinki buyuruyor.
Evet. Peki abi namazdan soruyor. Namaz zikir hocam.
Evet.
Namaz zikir ama demek ki namaz efendim ayrı bir şey. Namaz içerisinde Allah'ı zikretmek ayrı bir şey yani.
Evet. Peki diyor en faziletli oruç yine Efendimiz Allah'ı en çok zikredenler ki zekat aynı şekilde. Hac aynı şekilde. Bunu işitince Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Ebu Bekir diyor Allah'ı zikredenler malı götürdü. Malın yani. Tamamını aldı götürdü. Tabii. Deyince Efendimiz ona dönüyor. Evet diyor. Öyledir diyor. Yani Allah'ı çok zikredenler sevabı, hayrın hepsini aldı götürdü, kazandı manasında.
Hocam şu, yani şöyle düşünebiliriz. Yani namaz zikirdir, emir zikirdir diyebiliriz. Fakat bir namazın diyeyim, görünen tarafı var.
Evet.
Bir de şartları var diyelim ki. İşte kıyamda durursun, efendim Fatiha'yı okursun, rükû secdeni yaparsın. Yani normal 12 farzı yerine getirerek namazı kılabilirsin, okursun. Fakat onun için zikir ayrı bir şey hocam.
Evet.
Yani oturuş şeyleri yaparken, tamam tesbih yapıyoruz, tekbir getiriyoruz, şu bu neyse ama zikir, bütün bunları yaparken hep Allah'ı hatırlamak. Yani tekbir getirirken ne dediğimizin farkında olmak. Sübhaneke'yi okurken ne dediğimizin farkında olmak. Fatiha'yı okurken nasıl bir Allah'a hamd ettiğimizin farkında. Bir manada hocam farkında olmak. Yani
evet.
Yaptığımız hareketlerin, söylediğimiz efendim sözlerin farkında olarak hep Allah'ı aklımıza tutmak. Bu apayrı bir şey aslında hocam.
Evet.
Yani huşu gibi yani. Onu ayrıyeten gerçekleştirmek lazım. Böyle olursa o faziletli bir namaz olur. Faziletli bir oruç olur. İnsan mesela oruç tutar, oruç ağzını tuttuğu zaman yemeği içmediğim ki zahir anlamda orucu bozan şeyleri kişi efendim terk ettiği takdirde oruç tutar mı hocam? Tutmuş olur mu? Olur. Ama o oruçluyken Allah'ı zakir olmak apayrı bir şey.
Tabii.
Dilin Allah diyecek, gönlün Allah diyecek, Allah'ın huzurun olduğunu farkında olacaksın, unutmayacaksın. Yani o ibadetle beraber zikir ayrı bir ibadet. Ayrı
tabii.
Bir ihtimam göstermek gereken bir yön. Buna dikkat ettiğimiz zaman daha faziletli bir ibadet yapmış olacağız.
Bir de buradan hocam herhalde istiska kelimesinden, istiska namazı, sünnet olan namazlardan bir istiska namazı.
Hatta hocam istiskanın belki ayetten delili olur hocam bu.
Tabii hocam.
Çıkmış. Yani mütekimler, ahkam müfessirleri hocam burada. Hı-hı. Yani istiska namazını ve ilgili evet. şeyleri hocam bu ayet-i kerim tefsirinde ele alıyorlar.
Evet. İstiska yani su isteme, yağmur isteme namazı diye işte namaz kılınıyor. Hatta sünnet olarak diyorlar musallaya çıkılır, geniş araziye çıkılır. Bütün erkek, kadın, çoluk, çocuk gelir. İşte kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Hayvanlar hatta hayvanlar falan çıkarılır. İşte elbisesini ters giyer bazen insanlar ki şeyini göstersin de hani perişanlığı göstersin diye. Namaz kılınır, hutbe okunur, Allah'a dua edilir. Yağmur istenir.
Hocam bak o bahsettiğiniz, sünnet olarak bahsettiğin şeyler var ya hocam. Şu evet. kıssaya bakacak olursak.
Evet hocam.
Ya Musa Aleyhisselam'ın bu su talep ettiği ve o Tiş Çölü'ne bakacak olursak aslında hepsi var hocam.
Evet hocam.
Herkes orada. Yani hocam kadınlar orada, erkekler orada, hayvanlar orada, neyse falan hepsi sahrada hocam.
Evet.
Yani sadece elbisenin ters çevirmeklerini biz bilmiyoruz ama hı-hı. yani Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı ve istiska olarak efendim o tarif edilen şeylerin şu Musa Aleyhisselam kıssasının hepsi zaten bilfil yaşanıyor.
Evet.
Ya hepsi sahrada. Tiş çölünde su yok, bir şey yok. Herkes orada. Yani yaşlısı, kadını, erkeği, herkes hocam orada. Hepsi susuz.
Evet.
Tam bir perişanlık var zaten. Hı-hı. Falan böyle. Dolayısıyla oradaki efendim şey bizim istiska namazındaki efendim bize öğretilen o sünnet şeylerin hepsini hocam aslında ayet-i kerimede işaret ediyor. Doğru. Yani.
Hani bazı şimdi belki diyebilir hocam biz nereden bulacağız geniş araziyi, hayvanı nereden bulacağız diyebilir. Ona da Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bu diyor illa sahra şeye çıkmak, musallaya çıkmak falan şart değildir. Bu duadır diyor istiska. Yani insan bunu evinde de yapabilir, camide de yapabilir. Beş vakit namazda, namazın arkasında, caminin bahçesinde. Yani bir şekilde Müslümanların büyük bir camide, işte Çamlıca Camisi'nde toplan. Orada istiska namazı var diye insanlar toplansın. Orada bir dua etsinler. Geniş bahçesi
hocam,
de var. Sağ solda
Üsküdar
var.
Üsküdar Meydanı olur hocam.
Üsküdar Meydanı'nda
toplan. Maltepe şeyinde efendim. O kadar mitingler yapılıyor falan. Şu bu neyse. Niye sıkıya yapılmasın hocam?
Ne yapacaksın? Yani önce dua edeceksin sonra da asayı taşa vuracaksın hocam.
Hocam ya yağmur yağıyor yok felaket yağdı. Kar yağıyor beyaz felaket yağdı. Evet. Yani Allah rahmetin gönderiyor felaket kesiyor felaket. Felaket dediler hocam.
evet.
Allah şeylerini muhafaza eylesin. Amin. Ya hocam bir şey kesilirse Allah Cenab-ı Hak bak.
Sabır şükür.
Felevle izcaehum be'sune tadarra.
Evet.
Ya biz diyor. Önceki toplumlara da diyor böyle şeyler verdik. Savaşta oldu diyor, kıtlıkta oldu, şu bu neyse falan böyle. Dolayısıyla onlara başlarına bir felaket geldiği zaman bunlar diyor efendim Allah'a tazarru etmeleri gerekir diyor.
Yalvara, yakara.
Yalvara, dar. Memeden süt hocam sağmak anlamına geliyormuş.
Evet.
Veya efendim buluttan su sağmak anlamına evet. geliyormuş. Dolayısıyla tazarru demek yani Allah'a, Allah'ın rahmetini celbedecek bir sığınma hali hocam.
Evet.
Yani Allah'ım işte falan böyle. Tasarruf gerekir. Yani bir şey olduğu zaman, hoşumuza gitti bir şey olmadı, olduğu zaman tasarruf gerekir. Allah'a niyaz gerekir, yalvarmak gerekir. Ya Rabbi ne gün açtı bunlar oldu demek lazım ki. Evet. Ama tam tersine diyor, böyle yapmaları lazım gereken diyor, kaset kulubuhum diyor efendim, kalpleri kas katı kesildi diyor.
Evet, evet.
Yani rahmet geliyor, ayrı bir efendim, ona karşı bir nankörlük kesiliyor, ayrı bir diyeyim ki efendim şey böyle durum. Bunlar da hocam tabii büyük rahmetsizliklere tabii. sebep oluyor. Bunun düzeltilmesi lazım.
Tam kalp katılı hakikaten ya.
Böyle sık sık hocam çıkıp efendim bu istiskası olduğu gibi Allah'a tezarru etmeleri, Allah'a niyaz etmeleri. Camiler yetmez hocam. Cami olunca adam biz acaba cami ne yapacaksın? Namazını kılarsın, dua edersin işte falan böyle. Meydanlara çıkması lazım insan.
Evet.
Çıkıp Musa Aleyhisselam'ın sahradaki yaptığı dua gibi hocam dua etmek lazım.
Doğru hocam.
Evet o şekilde.
İcatlar da diyor hocam, Elmalı Hamdi Yazır öyle diyor. İcatlar da diyor böyle uzun çalışmaların arkasındaki bir ilham kıvılcımıyla hep ortaya çıkar genelde. Yani adam çalışıyor, gayret ediyor, dua ediyor. Hiçbir şey ümit yokmuş gibiyken bir anda bir ilham kıvılcımı gönderiyor Cenab-ı Hak. O şekilde o bir şeyi icat ediyor. Bir kanunu, bir tabii kanunu keşfetmiş oluyor insanlara bunu. Ortaya çıkarmış, öğretmiş oluyor. Dolayısıyla bu Hazreti Musa'nın asaya vurmasıyla ilgili ona gelen bu emri, bu biraz ilham, bu ilhama benzetiyor hocam. Ama tabii öncesinde hem kavli hem kalbi hem fiili dua gerekiyor yani. Önce kalbiyle dua.
Mesela hocam öyle çok çalışkan, çok gayretli, böyle çok diyeyim ki böyle yani çalışmada çok ısrarkar olan kimselere böyle kahraman diyeyim insanlara. O övücü ifade olmak, biz ne diyoruz? Bu adam taştan su çıkarır.
Evet.
İşte öküzden süt sağar.
Evet.
Tam tarzında hocam. Yani olmayacağı başarmak.
Hı hı, evet.
Yani zahir olmayacağı başarmak tarzında bu ifade kullanılır. Şimdi hocam Musa Aleyhisselam'ın kaynaklarımızda böyle yine bir istiskası ile alakalı efendim şeyler de vardır.
Hı hı.
Yani hikayeler ama yani hikayelerin hem aynı zamanda verdiği başka mesajlar da var. Tabii mesajlar da var. Bir rivayete göre bunlar tabii işte genel manada Kur'an sünnetin şeyine efendim aykırı olmadığı sürece de hocam bunlar ibret veriyor, ders veriyor. O bakımdan faydalı oluyor bu tür kıssalar. Rivayete göre yine sus kalıyorlar. Beni İsrail Musa Aleyhisselam zamanında Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Cenab-ı Hakk diyor ki işte Musa bir çık diyor efendim bu şekilde insanları topla. Hayvanları herkes topla, dua et efendim. Yağmur yağsın. Cenab-ı Hak yağmur göndersin. Musa Aleyhisselam çıkıyor efendim, başlıyor bir dua, bin yaz falan böyle. Uğraşıyor. Yağmur yağmıyor. Sonra efendim, sonra bir daha hocam çıkıyorlar, bir daha çıkıyorlar. Yok. Hiç ne bir bulut var, ne bir yağmur falan böyle. Cenab-ı Hak'tan vahiy geliyor. Diyor ki efendim, ya bu ihtimalle meczupların uydurduğu bir iki olabilir hocam ama yine de efendim ama kaynaklara geçiyor yani. Diyor efendim, ey Musa diyor, sen diyor, bu haline ne kadar dua etsen yağmur falan yağdırma. Ne olacak? Falan yerde işte benim bir kulum var. Hatta ismi de geçiyor hocam şeyde. Hatırlarsanız ondan söyleyin. Bir kulum var. Onu bulup da efendim buraya getirmediğin sürece yağmur yok. İşte Musa Aleyhisselam arıyor tarıyor adam bulup getiriyorlar falan böyle rivayete göre. O da naz makamında Cenab-ı Hakk'a gönlü çok yakın bir kulmuş meğerse. Biraz meczup gözüküyor ama şey, değeri yüksek yani diyelim. Takva değeri yüksek falan. Açıyor elini diyor ki ya Rabbi diyor. Sen diyor bu kadar diyor. Rabbül aleminsin diyor. Rahmansın, Rahim Kerimsin diyor. Ya bütün hazineler senin katında diyor. İşte efendim nihayet yoktur senin hazinene şuna buna falan diyor. Ya sen böyle bir Allah kendi kullarını böyle de susuz bırakman diyor. Böyle perişan bırakman sana yakışır mı ya Rabbi diyor ya falan. Biraz naz makamında falan. Böyle bir iki söyleyince hocam. Ondan sonra falan böyle efendim bulutlar, yağmurlar falan böyle.
Coşuyor.
Yani kalbi kırık insanların dualarının ehemmiyetine dikkat çekmek üzere
evet.
Hocam. Böyle bir şey yapıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh da böyle yağmur duasına çıktığı zaman hep istiğfar çeker, çektirirmiş.
Hazreti Abbas çıkarırmış.
Onu çıkarırmış teberrükken. Bir de istiğfar edin dermiş.
Evet.
İstiğfar edermiş. Demişler ki Ömer işte efendim çıktığı yağmur duası yapacağız, istiğfar ediyorsun. İşte ben diyor istiğfar diyor işte efendim gök kapılarını açan bir anahtardı gibi hocam bir ifade.
Evet, semanın anahtarlarıyla
oraya ben diye evet.
Çıktılar diyor hocam, minberi koydular musallaya. Hazreti Ömer çıktı, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, indi diyor. Herkes bekliyor yağmur isteyecek diye. Diyorlar ya halife hiç yağmur duası yapmadın. Ben diyor göklerin anahtarıyla sizden yağmur istedim. Diyor. Ondan sonra ayet-i kerimeler okuyor işte hocam.
Evet, hangi ayet?
Ve kultu estağfir rabbakum.
Nuh Aleyhisselam'ın şeyleri sözleri.
İnnehu kâne gaffâra de. İstiğfar edin. Allah Rabbiniz gaffardır.
Çok bağışlayandır.
Yursulü semâ aleyküm midrâra. İşte yağmur istiğfar ederseniz arkasından yağmur gönderir. Sonra size evlatlar verir, mallar verir, bahçeler
nehirler
verir.
Akıtır.
Nehirler akıtır. Bütün nimetler bunun arkasından sıralanıyor. Yani bütün nimetler istiğfarın arkasından sıralandığına göre o zaman diyor demek ki bu işin sırrı, anahtarı istiğfar. Yani günahları bırakıp Allah'a isyanı bırakıp Allah'a itaate dönmek, ona dua etmek, yalvarmak diyor. Dolayısıyla hakim olan Allah Teala tabii ki kulların. Yani zengin tabii ki hazineleri yağmur ona bir şey eksiltmez ama o da bir hakimdir, hikmetle hükmediyor. Kullarını terbiye ediyor, kullarını itaate döndürmek istiyor, onları cennete koymak istiyor. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar, cezalar hep kulların uyanması için. Yani kullar kendine gelsin, Allah'a itaat etsinler. Yoksa bugün bazı insanların buna itiraz ederek yok, bunlar doğal afet, bunların günahlarla alakası yok diye insanları rahatlatarak işte herkes bildiğini yapsın gibi bir havaya sokması Çok tehlikeli bir şey hocam yani. Çok zaten uzak olan insanları iyice uzaklaştırıyor. Halbuki Cenab-ı Hak devamlı uyanasınız diye, kendinize gelesiniz, yetezekkar olun, ibret alasınız, öğüt alasınız diye sıkıştırıyor, rahatlatıyor, nimeti de, şeyi de her taraftan. Yani peygamberini bile devamlı imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Kullarını da devamlı imtihan ediyor. Kullar devamlı bir imtihan haline, bollukla da, darlıkla da
imtihan
halinde.
Şimdi hocam bu demin de Hacer kelimesini sormuştum. Yani El Hacer diye geçiyor ayet-i kerimede. Tabi Elif Lam'ın bazı farklı efendim anlamları evet, olabiliyor. Burada hocam tefsirde şöyle bir açıklama var. Hacer kelimesinin başındaki Elif Lam cins için olup taş cinsinden herhangi bir taşa vur manasını ifade etmesi de mümkündür. Hani dedik ya, yani bu bilinen bir taş, Musa evet. Aleyhisselam bu taşı yanında taşır ve efendim ona şey yapardı. Mesela Musa'nın vurduğu taş onun turdan aldığı dört köşeli.
Evet.
Dört yüzü olan, yani adeta diyeyim şey şeklinde hocam, küp değil de böyle kutu diyelim yani.
Evet.
Dörtte dört yüz olan kuş. Yani. Her yüzünde üç gözü bulunan insan başı büyüklüğünde hafif bir taştı. Cebrail Aleyhisselam dedi Musa'ya onu kaldır. Şüphesiz onda Allah'ın kudreti için işaret, senin içinde mucize var dedi. Taşın Arapçası olan Hacer kelimesinin başındaki Elif Lam ahd içindir. Yani taşın bilinen bir taş olduğunu ya da Musa'nın elbiselerini kaçıran taş olduğunu gösterir.
Evet.
İşte efendim o ayette geçiyor hocam şeyde. Ashab suresinde bu geçecek ya, ayet-i kerime işte ey iman edenler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın işte.
Evet.
Onlar kavmini eziyet etmişti. Bir eziyeti de bu taşla alakalı hocam. Nitekim diyor bir gün yıkanmak için suya giren Musa Aleyhisselam elbiselerini bir taşın üzerine bırakmıştı. Allah Teala Musa'yı kavminin ona isyan ettikleri fıtıklı iftirasından kurtarmak için taşla elbiselerini kaçırtmıştı. Bir de hocam burada bir inficar, bir de daha sonraki bir ayetkenin inficaz kelimesi geçiyor. Bu ilk bu vurduğu yerde suyun akışı inficar kelimesi ifade ediliyor. Dökülmek, akmak, fışkırmak, sızmak manasına gelir. Su önce az sızarken pembe ceset. Yani ilk başta diyelim ki efendim böyle yavaş yavaş çıkmaya falan başladı. Daha sonra çokça akmaya başlamıştır. Her boy için ayrı olmak üzere o taştan 12 tatlı su kaynağı fışkırmıştır diyor. Bir de hocam yani burada her boy için ayrı bir kaynak. Nedir, hikmeti nedir? Şuydu, sebebi şuydu. Rivayete göre veya yapılan yorumlara göre İsrailoğulların boyları arasında ırkçılık davası vardı. Yani hepsi Yakup Aleyhisselam oğullarıydı, akrabaydı da amcalıklarıydı ama yani yine bir problem yaşanıyordu. Hakikaten bunu her tarafta görebiliyoruz yani.
Evet.
Sadece su meselesinde değil, diğer bütün konularda hep böyle efendim bir kendi kabilesini tutma diye de böyle bir problem yaşama durumları söz konusu olmuş bunların. Her boy kendini diğerlerine üstün görmekte, birbirlerine kız alıp dermemekte ve kendilerinin sayıca diğerlerinin fazla olmasını istemekteydi. Aralarında kavga çıkmasın diye içmeleri ve hayvanlarını sulamaları için Allah her boya ayrı bir kanalı su verdi. Taşın her yüzünden üç ayrı su fışkırmakta. Dört tane yüzü var ya hocam.
Evet.
Üç yattan ne oluyor efendim? 12 tane olmuş oluyor. Fışkırmakta ve bu sular ayrı kanallarla ait olduğu boya doğru akmaktaydı. Çünkü taşın dibine almadan mümkün değil hocam. Orada
tabii.
Çünkü ben el kadar taşıyım diye bütün kabile gelirse falan
evet.
Aynı zamanda akıyor. Halkın tamamı işte 600 bin kişi olup kampların genişliği 12 mildi. Yani rakam farkı var ama bir 600 bin kişiden bahsediliyor o Mısır'dan
evet,
çıkarken. Allah asayla vurulmadan da su fışkırtmaya, denizi yarmaya muktedirdir. Ancak olayları belli sebeplere bağlamak, kulların muratlarına ulaşmalar için belli sebeplere yapışmalar gerektiği hikmeti göstermek için Cenab-ı Hak işte burada işte efendim taşa vur diyor falan bu tür şeyler efendim vesile kalmış oluyor kıymetli hocam.
Evet.
Yine burada işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elinden parmağının sular akması gibi efendim şeyler var. Yani, mucizeler var. Onda inşallah hocam sonraki derste devam etmek üzere.
İnşallah.
Size çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah hocam.
Ve kıymetli dinleyenlerimizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.